Ayrım 3, sayfa 18. İçinde bulunduğumuz anın tadının çıkarmamız gerektiğini ne zaman anlayacaksınız? Sonra her şey için çok geç olacak. Tren bir garda durmuştu. Çocukla annesi eşyalarını alıp indi. Onların yerlerine birbirleriyle tartışan genç bir çift geldi. Bu çift kadını görmesini engelleyecek şekilde tam karşıya oturdu. Küçük tepeler dalga dalga geçiyordu adamın önünden. Delici güneş ışınları ağaçsız araziyi aydınlatıyordu. Buharın içinde kayboluyordu dağlar. Trenin tıkırtısına uyarak geçip gidiyordu bulutlar. Baş döndürecek bir hızla şehre yaklaşıyordu tren. Dümdüz çizgiler halinde yollar, kemerler, acelesi olan, boş gözlerle bakan insanlar. Beton gibi gri yüzler. Büyük binalarda yanmış odalar, kapalı pencereler, panjurlar, kıvrılıp yatmış aileler, aydınlanmış sonu gelmez caddeler, yağmurdan ıslanmış kaldırımlar, yoldan geçen yabancılar ve şehrin güzel kızları görmek üzereydi. Önünde kondüktörü görünce irkilip sıçradı. Kalbi hızla atmaya başladı. Ne zamandır bu birinci sınıf kompartmanda olduğunu hatırlamıyordu. Çok öncelerden oradan çıkmış olmalıydı. Özür diledi. Buna hakkınız yok bayım. Bu kompartmanda yeni gelmiş olsanız bile buna hakkınız yok. Biletinizi görebilir miyim? Genç kadının olduğu tarafa baktı. Yanında oturan yolcu gibi ve hatta bütün kompartman gibi onun da bu sahneyi izlediğini görünce dehşete kapıldı. Hayır, kondüktör çantasını açtı ve ağır hareketlerle tutanak defterini çıkarttı. Yanınızda nakit para var mı? Hayır, o zaman bir çek lütfen. Çek defterim de yok. Bunu ustalıkla ve sanki doğal bir şeymiş gibi sakince söyledi. Kondüktör kızgınlıkla adama baktı. Burada keyfinize göre yolculuk edebileceğinizi mi sanıyorsunuz diye bağırdı. Hem de birinci sınıf kompartmanda. Trene biniş ücretsiz değildir bayım. Biletiniz olmadığına göre para cezası ödemek zorundasınız. Aksi halde bunun cezası hapse kadar gider. Kimliğinizi görebilir miyim? Cevap vermeden baktı. Kondüktör soruyu daha yüksek sesle tekrarladı. Adınız, adresiniz, telefon numaranız yok mu? Bir süre daha baktı ve ekledi. Siz kim olduğunuzu gösterecek herhangi bir belge yok mu? Oturma izniniz, pasaportunuz, uluslararası sürücü belgeniz. Maalesef bayım, buna benzer hiçbir belgem yok. Sanki sonu hiç gelmeyen uzun bir sessizlik oldu. Kondüktör soğukkanlı tavrıyla yarı şaşkın, trende böyle bir yolcu bulmaktan yarı tatmin olmuş bir halde durumu değerlendirdi. O halde durumun daha vahim, çok daha vahim diye tekrarladı. Şimdiden size söyleyeyim ki tren varır varmaz durumunuzu polise bildirmek zorundayım. Şimdi yerinizde kalmanızı ve tren kara gidene kadar koltuğunuzdan kalkmamanızı istiyorum. Yoksa hakkınızda adli kovuşturma yapılacak. Kondüktör birkaç dakika daha orada kaldı. Bu adamı kendisi mi gözetim altında tutması gerektiğine karar veremedi. Deftere birkaç kelime yazdıktan sonra yola devam etmeye karar verdi. Adam kadına tekrardan bakmaya cesaret edemiyordu. Utanmıştı. Kadın ona bakıyordu. Buna hiç şüphe yoktu. Onu tepeden tırnağa süzüyordu. Adam dudaklarını ısırarak başına önüne eğdi. Kondüktör az önceki tehdidini gerçekleştirecek olursa trenden iner inmez yakalanacağını düşündü. Acele etmeliydi. Daha hızlı olmalıydı. Kolay değildi. Ama biletsiz gezdiği için onca ülkede bunu yapmayı öğrenmişti. Garip, yakalanma düşüncesi kadına karşı hislerinde bir değişikliğe yol açmamış. Polis korkusundan, kendisine karşı olan hayatın ta kendisinden daha güçlüydü kadına karşı hissettikleri. Trenden iner inmez kadınla konuşabilirdi. Kadının oturduğu yerin üzerinde siyah küçük bir valiz duruyordu. Perona gelince valizini taşımayı teklif ederek ona eşlik edecekti. Peki ya polis kadının önünde onu yakalarsa ne olacaktı? Buradan ayrılmalıydı. Ona tahsis edilmiş bu yerden çıkmalıydı. Az önceki sahneden sonra herkesin içerisinde hatta onun karşısında durmakta kendini küçük düşmüş hissediyordu. Kalktı, ters yöne doğru kompartmandan ilerledi. Meraklı bakışlar arasında ve sakince kadının önünden geçti. Dalga dalga geçip giden ovalardan sonra şimdi de asfaltta geometrik şekiller oluşturan Banyolu'nun ana yollarını görüyordu. İşte tren varmıştı. Kadın sabırsızdı. Geri dönmekten, ona tanıdık gelen bu karmaşaya, şehrin hareketliliğine kavuşmaktan mutluydu. Adam son vagondaydı. Oturdu. Polisler oradaysa gizlice çekip gitmek için fazla vakit kalmamıştı demek ki. Şapkasını çıkardı ve bir anda kadını düşündü. Ah o flört şapkası. Kaç kere başını dertten kurtarmıştı. 10, 20, 30 kez mi? Siyah şapkalı adam olarak bilirdi insanlar onu. Sonra da şapkasını çıkartırdı. Kimse onu tanımazdı. Şapkasını özenle katlayıp pantolonunun cebine soktu. Sonra da siyah ceketini çıkarıp bavul dolabına kaldırdı. Üzerindekileri çıkarıp sağa sola koydu ve sonunda çıkaracak başka bir şey kalmadı. Artık o beyaz gömlekli bir adam olmuştu. Oradaydı. Alnının cama dayamış, Bir daha göremeyecekmiş gibi gözlerini manzaradan ayıramıyordu. Koyu renkli binalar vardı. Caddeler, adı olmayan sokaklar. Kartonların üzerine uzanmış, köprü altına sığınmış, alkolün verdiği sarhoşlukla uyuşmuş, serseri ve gece sokaklarda gezen insanlar vardı. Çorba alabilmek için insanlar umutsuz bir halde uzun kuyruklarda bekliyorlardı. Uzaklardaki ağaçlı yolların havası. Yolda tampon tampona bir sıra halde bekleyen arabalar, miskin yayaların geçmesine izin vermeden bağırıp çağırarak konuşan ve el kol hareketleri yapan sinirli sürücüler, işi olmayan, metroya binmeyen, yiyecek almayan, içini dolduracak bir buzdolabı olmayan insanlar ve bir de randevusu olmayanlar. Restoranların önünde iştah açıcılar, ana yemekler ve tatlılarla dolu bolluk içinde yemek masalarının önünde aylak aylak dolu. Hastanelerden çok erken vakitte çıkanlar, sokakta yatacak bir yer arayanlar, kaldırımlara oturanlar dilenmesini bilirler ama kendilerinden geçip çok fazla uzun süre uyuyanlar artık bilinmezler. Kimlik belgesi olmayanlar ve olamayanlar. Dört bir yana yayılmış bu şehir, bu insanları bir daha kucak açmayacaktı. Tüm bunların içerisine sindireceğini söylüyordu kendi kendine. Genelde böyle olurdu. Adı olmayan bu şehirde trendeki o genç kadınla tekrar karşılaşma şansı olabilirdi. Ağır valizleri taşıyan ya da eli boş olan kimi yolcuları inmek için acele ederken itip kalkmalarına şaşırmış bir halde trenin önünde öylece duruyorlardı. İri küçük, genç yaşlı yolcular, bekar olanlar, ailesiyle gelenler, herkes iniyordu. Yaşamlarına geri dönebilmek, eski bağlarına, işlerine, yalnızlıklarına kavuşmak, yani peronun sonuna ulaşmak için acele eden yolculardı bunlar. Etraf çok kalabalıktı. Adam ilerleyemiyordu. En çok acelesi olanlar kalabalığı yarıp kendilerine yol açarak ilerliyordu. Ama kimse birbirine değmiyor, temas etmiyordu. Kimse etrafa bakmıyordu. Tüm gözler yolculuğun nihai gayesi olarak ve belki de yeni bir başlangıca götürecek olan çıkış noktasına, peronun sonuna ilerlemeye çalışıyordu. Kim bilir, peron belki de geçmiş yaşantıya, rutin hayata, evinde olma alışkanlığının sonu olmayan bir geri dönüştü. Bazıları meraklı bakışlarla adamı süzüyordu. Yalnız, bavulsuz, çantasız bir adamdı. Hiçbir şeye sahip olmayan bir adam değilse bu, neden böyle bir eşyasız yolculuk etsin ki? Yüzünde bir yabancılık ifadesi taşıyordu. Diğerlerinden farklı olmak hoşuna gitmiyordu. Kalabalığın içinde isimsiz biri olmak istemiyordu. Elinde bir şey taşımak isterdi. Diğerlerine benzeyebilirdi. Aslında diğer insanlara benzemiyor da değildi. Ama yine de insanların bakışlarından anlaşılıyor farklı olduğu. Her zaman da böyle olacaktı. İlham geldiği için daha güçlü şeyler söylemek isterdi adam. Ama birden istediği kelimeleri bulamadığını fark ederdi. Ona kim olduğunu sormak, neden orada, kilisede bulunduğunu, oturup biteni görüp görmediğini sormak isterdi. Onun hakkında daha çok şey bilmek istiyordu. Sonra da bir kadeh içki içmeyi teklif edecekti. Bunu yapamıyordu. Keşke keyfi yerinde olduğunda kendi evinde olabilseydi. Küçük tepelerin üzerindeki evine davet ederdi o kadını. Evde gizli odalara açılan büyük bir merdiven vardı. Sandıklarda saklanan el yazması kitaplar, eski zamanlardan, atalarından kalmaydı. Bunlar hayatı sorgulayan şiirlerdi. Eskilerden kalma, değersiz, kederli, neşeli, bilgeliği anlatan şiirlerdi. Çünkü her şey aslında görüntülerden, sahte görünüşlerden, karışıklıklardan, insanların istek ve geçici heveslerinden ibaretti. Hiçbir şeyin anlamı olmadığını ve bu dünyadan gelip geçtiğimizi anlatırdı şiirler. Onunla tanışmayı teklif etmek isterdi kadına. Ama büyük bir risk almak demekti. Zaten neden bir yabancıyla konuşsun ki? Onun dilinde yabancı kelimesinin iki anlamı vardı. Bunu biliyordu. Ve bu adam kadın için her iki anlamda da yabancıydı. Derken kendini ülkesiniz hatırladı. Zor da olsa yemek yemeye, uyumaya, sevmeye devam etmesi gerekiyordu. Mücadele etmek zorunda kaldığı, camların kırıldığı, gençliğin tutuklandığı, hayatların alt üst edildiği, kine bulandığı zamanlarda bunu yapması gerekiyordu. Adamı fişlemek için kapısını kırmızı boyayla işaretlemeye geldiklerinde oradan ayrılması gerektiğini anladı. 17 ay süren yolculuk, 4 ay hapis, askeri bölgelerde geçen günler, ormanda kendini kaybedişi, 30 saat kamyonda yolculuk, gece koşuları, köpekler, gözetleme kuleleri, ormanı izleyen ve birer hayvan gibi insanları kovalayan termik kamera. Kollarında kelepçe vurdular. Keçeli kalemlerle ellerinin üzerine bir sayılar yazdı. Parmak izini aldılar. Adli işlemlere, kimlikleri yerine geçsin diye fotoğraflarını çektiler. Onu tekrardan sınıra götürdüler. Başka bir sınıra. Sınırdan tekrar geçti. Ta ki kampa gelene kadar. Orada da sokağa çıkma, yakalanma, akşam geç saatlerde sokaklarda dolaşma, yüksek sesle konuşma korkusu vardı. Uykusuz geçen bu uzun zaman içerisinde beklemek gerekiyordu. Yeniden uzaklara gitmek ama bu kez özgürlüğe doğru gitmek için umut beslemek, sabretmek gerekiyordu. Kadının sabrı tükenmişti. Hava sıcaktı. Makyajı akmış olmalıydı. Yüzünü biraz pudralasa iyi olurdu. Ama peronda herkesin ortasında bunu yapmak pek de uygun düşmezdi. Esen rüzgar ensesindeki topuzu bozuyordu. Onu sinirlendiriyordu. Neden sinirliydi? Valizini taşıyan bu adam çekici bir erkekti. Bir an durup düşününce sinirlendi kadın. Yabancıların yanına yaklaşmasından nefret ediyordu. Valizini geri almalıydı ve yardımı kabul etmemeliydi. Trendekiler bu bakışmaları görmüşlerdi. Bu bakışlara engel olabilirdi kadın. Adam durumu fark etmişti ve kadın buna sinirlenmişti. Ya deliyse bu adam? En başından beri peşinden geliyor, onu takip ediyordu. Evet, belki de bir deli. Garip bir havası vardı. Trende şapkalı, yaz günü siyah bir ceket giymişti. Şimdi ise o halinden çok farklıydı. Nereye kaybolmuştu ceketi? Çantası ya da valizi yoktu. Taşıdığı tek şey kadının valiziydi. Elinde hiçbir şey yoktu. Bütün benliğini saran bir baş dönmesi hissetti kadın. Korkudan içinde büyüyen panik duygusunu kaptırmamaya çalışıyordu kendisine. Adam sağına soluna bakıyordu. Polisler gelse aralarındaki her şey bitecekti. Etraftaki insanlar konuşuyor, aceleyle ilerliyorlar. Büyük bir ateşkes ya da müzikteki S işareti gibi her şeyin duruvermesini istiyordu. Evet, artık bir mola istiyordu. Ama zaman denilen şey kaçınılmaz ilerleyişini sürdürüyordu. İnsan zamanın biraz durup dinlenmesini istediğinde her şeyi hızla talan edermiş zaman. Zamana karşı hep mücadele ederdi. İnsan zamanının kazanmasını istediğinde zaman hep kaybeder, yavaşlamasını istediğinde ise aceleyle akıp giderdi. Kadın adımlarını hızlandırdı. Ensesindeki topuz biraz bozulmuştu. Saçının bukleleri yanağına doğru inmişti. Elbisesi bedeninde fırıl fırıl dönüyor. Rüzgardan ya da sıcak havadan kıvrılan ince bacaklarının etrafında daireler çiziyordu. Elbisenin kumaşı mat beyazdı. Zırh gibi sertti. Adamın ailesinde beyaz renk adeta bir tabuydu. Kimse beyaz kıyafet giymezdi. Sebebini bilmiyordu. Adamın içini korku sarmaya başlamıştı. Peron çok kalabalıktı. Kadın kendini korumaya çalışıp yardım istemek için etraftaki insanlara seslenebilirdi. Bu adam ne istiyordu? Belki de bir paranoyaktı. Kadının kahveyi kasten dökmediğini anlamamıştı adam. Kadının ona saldırmak, onu kışkırtmak istediğini sandı. Adama karşı herhangi bir şey hissetmediğini, ona ilgisiz olduğunu, hatta daha doğrusu ona barışçıl yaklaştığını anlatmak gerekiyordu. Adamın bunu anlamasını sağlamalıydı. Evet, ona karşı gerçekten barışçıl davranmak istiyordu. Onunla konuşacağına, imalı bir şekilde trende dökülen kahveden bahsedeceğini söylüyordu kendi kendine. Dökülen kahve onlar için ortak bir hatıraydı. Ve daha başka hatıraların yaşanmamasını sağlayacaktı. Böylece kadın tüm bunları tesadüften ibaret olmadığını anlayacaktı. Ama bir kez daha gardaki peronda karşılaşmamalıydılar. Adam belki de kadının ona yaklaşmak istediğini, fırsat yaratmak için kahveyi bile döktüğünü düşünüyordu. Asıl adam kadının bir deli ya da sapık olduğunu düşünüyordu. Erkeklerin üzerinde kahve dökerek onlara yakınlaşmaya çalışan bir kadın. Ne kadar korkunç, ne talihsiz bir yanılgı. Farkında olmadan da olsa ilgili olduğunu gösterecek bazı şeyler yaptığı için kızıyordu kendine. O bakışlardan sonra o temas ona karşı ilgi duyduğunu anlamına yorumlanabilirdi. Adam bunu kaybetmek, sinirlenmek, acemi tavırlarıyla incitmek üzere olduğunu hissediyordu. Kadının ona ayrılacak vakti olmadığını anlıyordu. Kadının okuduğu kitaplardan bahsetmeye çekindi. Müzikten konuşmayı tercih ederdi. Kendi ülkesindeki akşamları bir araya geldiklerinde büyülü bir ortam oluşturur, biri şarkı söyler, diğeri dans ederdi. O anda her şeyi unuturdu. Kendi gerçeklerinin görmesine veya yaratmasına, hassas bir tavra bürünmesine izin veren o eve kaçardı. Çocukluğundan beri şarap, müzik ve o geceler aşkın etkisini ve gücünü anlatırdı ona. İnsanın kalbindeki mühürlü kapıların müzikten daha kolay ne açabilir? Ruhun içinde bulunduğu sıkıntıları, büyük istekleri ve düş kırıklıklarını, hayattaki beklentileri müzikten daha iyi ne ifade edebilir ki? Kelimelerden, tavırlardan, sözlerden, açık havadan daha güçlü olan korkunç ve çok eskilerden gelen etkiyi sadece insanın sesi yaratabilir. Kadınların sesine karşı çok hassastı. Onun sesi ise bambaşkaydı. Hafif boğuk ve sert bir sesi vardı kadının. Benliğinin öylesine uygar, modern yanından ayrılıyordu sesi. Çantasından dışarıya kayan kitabı baktığını gördü adamın. Kalın beyaz ciltli bir kitaptı. Mor harflerle üzerinde idari hukuk yazıyordu. Kitabı çantadan çıkardı kadın. Bu kitap adamın kendisinden uzaklaştıracak mutlak savunma aracı, ölümcül silahıydı. Hukuk profesörü olma ihtimali dışında adam için aşılmaz bir engel teşkil ediyordu bir kitap. Ama olur da adam hukuk profesörü çıkarsa bu konuda saatlerce konuşabilirlerdi. Ama profesöre benzer bir hali yoktu. Adam dudaklarını ısırdı. Konuya aşinaydı. Ağabey kendi ülkesinde hukuk hocasıydı. Bu kitaba benzer pek çok kitabı vardı kütüphanesinde. O anda pişman oldu bu konuya daha önce ilgi duymadığına ve hatta her seferinde ağabeyinin bu konuda açıklama yapmasına engel olduğuna. Böylece ağır adımlarla parmaklıklara yaklaştılar. Varış peronundan başlayan parmaklıklar karanlık bir alt geçide doğru ilerliyordu. İki ihtimal vardı. Kadın ya merdivenlerden inecek ya da perondan ilerlemeye devam edecekti. Kondüktörü düşündü kadın. Bakışları yumuşatmıştı. Adam kadına doğru yaklaştı. Kadın yana doğru bir adım attı. Adam uzaklaştı. Kadın ileriye doğru bir adım attı. Adam da. İlginç bir bale figürü ortaya çıktı. Bir adım ileri, bir adım geri gidiyorlardı. Birden durdu. Çantasını açıp içinden pudrasını çıkardı. Aynaya bakarak hafif dokunuşlarla yüzünü pudraladı. Oradaydı. Tedirgin ve büyülenmiş bir halde kadının yanında duruyordu. Çok güzel bir kadındı. Pırıl pırıl, hayat dolu gözleri vardı. Bakışları zekice ve hareketliydi. Ateşli bakıyordu. İncecikti vücudu. Zarif ama güçlüydü. Bir dansçı gibi, ılımlı ama disiplinli. Daha önce tanıdığı kadınlarda gördüğü şehvet yoktu onda. Soğuk sert bir duruşu vardı. Ama küçük bir kedi kadar kibar ve zarif hareket ediyordu. Etrafı pozitif bir hava, neşe, enerji yayıyordu. Bakışlarının derinliğinden, bedeninin hareketlerinden büyük bir güç alıyordu. Kadının bacaklarına, kollarına, dudaklarına baktı. Çok çekiciydi. Onu sarıp sarmalamak istiyordu. Yüzüne şöyle bir bakarak çabucak makyajını temizledi. Adama teşekkür etti ve kısaca artık valizini geri alacağını söyledi. Teşekkür edip hoşça kalın demek için dostane bir tavırla adama elini uzattı. Adam kadının elini tuttu. Çok eskiden kalma bir tavırla hafifçe ona doğru eğildi. Kadın valizini geri aldı. Yürümeye başladı. Büyük adımlarla ilerliyordu. Acele ve giderek hızlanan adımlarla uzaklaştı. Topuklarının yukarıya doğru ince bacaklarını aralık tel tel bağlanmış bir topuzla ensesinde topladığı sarı röfleli parlak saçlarına baktı. Ufak tefek görünüşlü, adımlardaki kararlılık ve kendinden emin duruşuyla bir de yanında götürdükleriyle birlikte uzaklaşıyordu. Elbise rüzgarın etkisiyle adeta dans ediyordu yürüdükçe. Birden ileri atıldı ona yetişmek için. Kadını görüyordu, önünde, alıp başını gitmişti. Öyle bir kadındı ki onu dolu dizgin yaşamak lazımdı. Peronda durdu adam. Hayır tabii ki, hayır. Onun ardından gitmemeliydi. Bunu yapamazdı. Onun deli ya da umutsuz biri olduğunu düşünürdü kadın. Bu sadece bir kuruntu, onun kendi görünüşüydü. Hayal gücünün bir ürünüydü. Belki bir gün onu yakalayacaklar ve sınıra götüreceklerdi. Geri dönmeli ve oraya götürülmek için sabırla beklemeliydi. Artık dayanamıyordu. Aylardır süren yolculuk onu uyuşturmuş, tüketmişti. Artık sadece düşleri vardı. Bunu biliyordu. Ne susuyor ne de acıyordu. Ağlamak istedi ama ağlamayı bilmiyordu. Hiç bilmedi. Kadının gitmesine izin vermeye karar verdi. Yoluna devam edip bundan sonrasını düşünmekten başka çaresi yoktu. Onu da yapabileceği tek şey buydu. Sakin ve soğukkanlı olup düşünmeden yoluna devam etmeliydi. Kendini olayların akışına bırakacaktı. Ta ki yakalanana dek. Peronun sonuna varana dek macera bitmiş, rüya son bulmuştu. Ölene kadar böyle kalacaktı. İşte tam o anda kadın birden geri döndü. Zincirlerinden kurtulmuşçasına sağ tarafa, adama doğru ilerlemeye başladı.